Ayrım 35, Eşya Hukuku, sayfa 507. 2. Kavram ve Nitelik. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu iki kurumu düzenlemeyi amaç edinmiştir. Bunlardan birincisi kat mülkiyeti, diğeri ise kat irtifakıdır. Bunlara 3227 sayılı kanunla devre mülk hakkı eklenmiştir. Kanun kat mülkiyeti açısından kat mülkiyetinin niteliğini, kurulmasını, kat malikleri arasındaki ilişkileri ve özellikle paylı mülkiyet ilişkisini, kat maliklerinin haklarını ve borçlarını ve paylı taşınmazın yönetimini düzenlemektedir. Ayrıca son hükümlerde bazı maddeler yeni kanunun halen mevcut kat mülkiyetlerine ve paylı mülkiyet irtifak sistemine tabi olan taşınmazlara nasıl uygulanacağına ait hükümler koymaktadır. Diğer taraftan kat mülkiyetinin tamamlanmış bir yapıda kurulabileceğini öngören kanun, yapılmakta olan veya ileride yapılacak bir veya birden çok binanın inşası borcunu ve bina inşa edilince de kat mülkiyeti kurma yükümlülüğü yükleme imkanını kat irtifakı adı altında düzenlemektedir. Kat mülkiyeti kanununda geçen çeşitli deyimler ikinci maddede şöyle tanımlanmıştır. Bu kanuna göre A. Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütününe ana gayrimenkul eşittir ana taşınmaz. Yalnız esas yapı kısmına ana yapı, ana taşınmazın ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine, bağımsız bölüm, bir bağımsız bölümün dışında olup doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere eklenti, bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti ve bu hakka sahip olanlara kat maliki. B. Ana taşınmazın bağımsız bölümleri dışında kalıp korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerine ortak yerler, kat maliklerinin ortak malik sıfatıyla paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarına kullanma hakkı. C. Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulan irtifak haklarına kat irtifakı, bu hakka sahip olanlara da kat irtifakı sahibi. D. Arsanın bu kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı. E. Kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmi senede sözleşme denir. 1. Kat mülkiyeti kanununa göre kat mülkiyeti kavramı. Kat mülkiyeti kanunu eşya hukuku sistemimizin belirlilik prensibine aykırı biçimde eski Cermen hukukunun mülkiyet anlayışına yaklaşan bir tarzda bir binanın kat ve benzeri bağımsız bölümlerini birer bağımsız mülkiyet konusu saymıştır. KMK kanunu 1'e göre tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. Kanuna göre kat mülkiyeti bağımsız bölüm üzerinde bir mülkiyettir. Madde 2a. Bu mülkiyete paylı mülkiyet esaslarına göre o bağımsız bölümün değerleriyle oranlı olarak arsada tahsis edilen pay, arsa payı madde 2d ile bütün kat maliklerinin paylı mülkiyetine tabi ortak yerler madde 2b üzerindeki paylı mülkiyet payı ayrılmaz bir biçimde bağlıdır. Böylece kat mülkiyeti arsa payı ve taşınmazdaki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet hakkıdır. Madde 3 fıkra 1. Bu şekilde kat mülkiyeti kanununda eşyaya bağlı bir paylı mülkiyet düzeni kurulmuş bulunmaktadır. Bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkına kim sahipse arsa payına ve ortak yerlerdeki paylı mülkiyet payına da o sahip olur. Sınırlı aynı haklar bağımsız bölüm üzerinde kurulur ve kuruldukları anda arsa payı ve ortak yerlerdeki paylı mülkiyet payını da kayıtlar. Kat mülkiyeti kanunu madde 5. Kira gibi kişisel haklar için de durum böyledir. Arsa payı ve ortak yerlerdeki paylı mülkiyet payının bağımsız bölümdeki kat mülkiyetinden ayrı olarak devri, rehni veya başka bir aynı hakla yükümlenmesi söz konusu olamaz. Hukuki tasarruflara yalnız bağımsız bölüm konu teşkil eder. Arsa payı ve ortak yerlerin hukuki durumu da paylı bulunduğu kat mülkiyetine tabi olup onu izler. Bir veya birden fazla parsel üzerinde mevcut olan toplu yapının bağımsız bölümleri veya tek bağımsız bölümden oluşan binalar üzerinde kat mülkiyeti kurulması, kat mülkiyeti kanununda 5711 sayılı kanunla yapılan değişiklikle açıklığa kavuşturulmuş ve bunlara ilişkin özel hükümler getirilmiştir. Madde 66. 3402 sayılı kadastro kanunu madde 44 ise parselleri birleştirmek veya yeni parselleri ayırmak üzere yeni kadastro yapılması imkanı getirmiştir. Bağımsız bölüm niteliği ancak binanın ayrı ayrı başlı başına kullanılmaya elverişli bir bölüm teşkil eden kısımları veya bir binanın bütünü için söz konusu olur. Örnek olarak konut olarak kullanılan 4 adalı bir dairenin 2 odası bütünden ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olmadığı için bu 2 oda üzerinde kat mülkiyeti kurulamayacaktır. Kat mülkiyetine tabi olacak yerin başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bölüm niteliğinde olup olmadığı tapu sicil memurlarınca re'sen araştırılmalıdır. Bu husus kat mülkiyetine konu olacak yerin kurulacağı amaca göre tayin edilecektir. Ortak yerler ana taşınmazın bağımsız bölümleri dışında kalıp korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerdir. Kat mülkiyeti kanunu madde 2b. Kat mülkiyeti kanununun 4. maddesinin A, B ve C bentlerinde her halde kanunen ortak yer sayılması gerekli yerler belirtilmiştir. Bu yerler dışında kalıp da yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanmak için zorunlu olan yerler de ortak yer sayılır. Madde 4 fıkra son. Ancak kat mülkiyeti kanunu madde 10'a 5711 sayılı kanunla eklenen son bir fıkra ile gelirinin ortak giderlere harcanması için veya başka bir amaçla ortak yararlanmaya tahsis edilen bağımsız bölümlerin malikanesine bunlardan yararlanan bağımsız bölümlerin numaraları yazılmak suretiyle kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilir. Bu husus bağımsız bölümlerin beyanlar hanesinde gösterilir. Kanun koyucunun ortak giderlerin karşılanması veya ortak kullanıma tahsis edilen bir yeri bağımsız bölüm teşkil etse dahi niçin ortak yer olarak kabul etmediği anlaşılamamaktadır. Kanunen ortak yer sayılanların dışında ana taşınmazın hangi kısımlarının ortak yer sayılacağı sözleşme ile belirtileceği gibi madde 4 fıkra 1 yönetim planı da ile de belirtilebilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 4 A, B ve C'de sayılan ve kanunen zorunlu olan yer sayılan yerler ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olsalar bile bunlar kat mülkiyetine konu teşkil etmezler. Kat mülkiyeti kanunu bir bağımsız bölümün dışında olup doğrudan doğruya o bölüme özgülenmiş olan eklentiler üzerindeki mülkiyeti bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyete bağlamıştır. Burada bir eşyaya bağlı mülkiyet söz konusu olmaktadır. Kat mülkiyeti kanununun 6. maddesi bu hususta yanlış bir ifade kullanarak eklentileri bağımsız bölümün bütünleyici parçası olarak nitelendirmektedir. Medeni kanun madde 684'te aranan şartlar karşısında ve özellikle kömürlük, depo gibi bağımsız bölümle maddi bağlantısı bulunmayan yerleri teknik anlamda bütünleyici parça saymaya imkan yoktur. Kanunda kastedilen bağımsız bölüme kim malikse o malikin bağımsız bölüme özgülenen eklentinin de maliki olacağı ve hukuki tasarruflarda eklenti üzerindeki mülkiyetin bağlı olduğu bağımsız bölümün mülkiyetine tabi olacağıdır. Kat mülkiyeti kanunu madde 6 fıkra son. Nerelerin eklenti olduğu belediyece tasdikli projede belirtilecek. Kat mülkiyeti kanunu madde 12A ve bağlandığı kat mülkiyetine ait sahifenin beyanlar hanesine kaydedilecektir. Kat mülkiyeti kanunu madde 6 fıkra 2. Eklentinin hangi bölüme özgülendiği kat mülkiyetinin kurulmasına ilişkin resmi senette belirtilmelidir. 2. Kat irtifakı kavramı. Kat mülkiyeti kanununun madde 3 fıkra 3 hükmünde kat irtifakının arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olduğu belirtilmiştir. Kat mülkiyeti kanunu kat irtifakından bahsettiği halde ortada eşya hukukunda düzenlenmiş olan İrtifak haklarından birisi değil, eşyaya bağlı bir borç vardır. Zira bu irtifak, paydaşların mülkleri dolayısıyla bir şey yapma borcu yüklemektedir ki bu irtifak kavramı ile bağdaşmaz. Medeni Kanun madde 779 fıkra 2'de açıkça belirtildiği üzere bir şey yapma borcu başlı başına irtifak hakkının konusunu teşkil edemez. Bu durumda ancak eşyaya bağlı borç söz konusu olur. Niteliği ne olursa olsun kat irtifakı olarak adlandırılan bu hakkın kurulması, kat irtifakı sahiplerinin hakları ve borçları, hakkın sona ermesi de kanunda kat mülkiyetine paralel tarzda düzenlenmiştir. 3. Kat mülkiyetine uygulanacak hükümler. Kat mülkiyeti kanununun 9. maddesine göre kat mülkiyetine veya kat irtifakına ait kütük kaydında veya kat malikleri arasındaki sözleşmede veya yönetim planında veya bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde kat mülkiyetinden doğan anlaşmazlıklar, Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlar hükümlerine göre karara bağlanır. Özel kanunda hüküm bulunmayan hallerde o konuyu düzenleyen özel genel kanun hükümlerinin uygulanacağı hususunda genel prensibin ifadesinden ibaret bulunan bu maddenin yazılış tarzı pek de başarılı olmuş sayılamaz. Zira madde Medeni Kanun'un ve sair kanunların uygulanmasını sadece kat mülkiyeti kanununda hüküm bulunmaması haline değil, kat mülkiyetini ve kat irtifakını kuran sicil kaydında veya kat malikleri arasındaki sözleşmede hüküm bulunmamasına bağlı kılmış görünmektedir. Halbuki bu durum başka kanunlardaki yedek hukuk kuralları bakımından söz konusu olabilir. Emredici hukuk kuralları bakımından böyle bir esas geçerli olamaz. Diğer bir ifade ile kat mülkiyeti kanununda ayrıca düzenlenmemiş bir hususta medeni kanunda veya başka bir kanunda emredici bir hukuk kuralı varsa kat malikleri bu hükme aykırı düşen bir anlaşma yapamazlar. Örnek olarak kurulan kat mülkiyetinin devrinin nasıl yapılacağına dair kat mülkiyeti kanununda hiçbir hüküm mevcut değildir. Bu durumda mülkiyetin tescille kazanılacağına ilişkin Medeni Kanun madde 705 hükmü ve mülkiyetin devri borcunu yükleyen sözleşmenin resmi şekle tabi olduğunu hükme bağlayan Medeni Kanun madde 706 ve Tapu Kanunu madde 26 hükümleri uygulanacaktır. Kat malikleri aralarında yapacakları bir anlaşma ile kat mülkiyetinin adi yazılı şekilde yapılacak sözleşme ile devredileceğini kararlaştıramazlar. Kararlaştırmış olsalar bile Medeni Kanun madde 705, madde 706 ve Tapu Kanunu madde 26 uygulanacağından bu sözleşme geçersizdir. Böylece 9. madde hükmünün ifadesinin yerinde olmadığı görülmektedir. Yukarıdaki açıklamalar göz önünde tutulursa kat mülkiyetinin ve kat irtifakının tabi olduğu hükümleri şöyle sıralamak mümkündür. 1. Kat mülkiyeti kanununun emredici hükümleri. 2. Medeni kanunun ve sair kanunların emredici hükümleri. 3. Kat malikleri arasında mevcut anlaşma hükümleri. Bunlar kat mülkiyeti sicilinde gözüktükleri oranda üçüncü kişilere de ileri sürülebilir. Aksi halde sadece tarafları ve külli haleflerini bağlar. 4. Kat mülkiyeti kanununun yedek hükümleri. 5. Medeni kanunun ve sair kanunların yedek hükümleri. Kat mülkiyetinin kurulması. 1. Genel prensipler. Kat mülkiyeti ya taşınmazın maliklerinin anlaşması veya tek malikin iradesi ile ya da paylaşma davası sonucu mahkeme kararı ile kurulabilmektedir. Fakat hangi tarz söz konusu olursa olsun kat mülkiyetinin kurulabilmesi aşağıdaki şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Şöyle ki A. Kat mülkiyeti ancak tümü kâgir olan ve tamamlanmış bulunan binalarda kurulabilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 1 madde 50 fıkra son. Tümü kâgir olmayan yapılarda kat mülkiyeti kurulamaz. Kat mülkiyeti kanunu madde 50 fıkra son. Bir binanın tamamlanmasından önce de kat mülkiyeti kurulması mümkün değildir. Ancak diğer şartlar varsa kat irtifakı kurulabilir. KMK madde 1 fıkra 2. B. Gerekli niteliğe sahip bir binada kat mülkiyeti ancak binanın tamamı bu tarz mülkiyete özgülenmek suretiyle kurulabilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 10 fıkra 2. Binanın yalnız bazı bölümlerinde kat mülkiyeti kurmak imkanı yoktur. Fakat aynı katta birbirine bitişik bulunan birden fazla bölüm veya bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadi açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle bir tescilin yapılabilmesi için buna uygun değişiklik projesinin ve yapı kullanma izin belgesinin Tapu Sicil Müdürlüğü'ne verilmiş olması gereklidir. 5711 sayılı kanunla değiştirilmiş kat mülkiyeti kanunu madde 10 fıkra 3. Kat mülkiyetinin kurulabilmesi için buradaki bağımsız bölümlerin ayrı ayrı kişilere ait olması gerekli değildir. Kat mülkiyetine çevrilmeye elverişli binanın tek maliki taşınmazını bağımsız bölümlere ayırıp her birine arsa payı tahsis ederek binasını kat mülkiyetine çevirebilir. Taşınmazın sınırlı aynı haklarla kayıtlanmış olması o taşınmazın mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesine engel değildir. Kat mülkiyeti kanununun 5. maddesinin son fıkrasına göre ana taşınmazda kat mülkiyetinin kurulmasından önce o taşınmazın kütükteki sahifesine tescil veya şerh edilmiş olan haklar, kat mülkiyetine de kural olarak arsa payı oranında kendiliğinden kayıtlar, ana taşınmazın kapatılan sahifesinde daha önce mevcut olan haklara ait sicil kaydı, irtifak hakları hariç bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifesine geçirilir. İrtifak hakları da beyanlar hanesinde gösterilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 13 fıkra 3 taşınmaz üzerine haciz konulmuş olmasının da o taşınmazın mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesine engel olmayacağı kabul edilmektedir. 2. Kat mülkiyetinin iradi olarak kurulması. İradi olarak kat mülkiyeti resmi senetle ve tapu siciline tescil ile kurulur. Kat mülkiyeti kanunu madde 10 fıkra 1. Resmi senet hem tescilin hukuki sebebini teşkil eder hem de tescil için gerekli talepname sayılır. Kat mülkiyeti kanunu madde 13 fıkra 1. A. Resmi senet. Kat mülkiyetinin kurulması için gerekli resmi senet taşınmaz tek kişinin malı ise, bu kişinin birden çok kişinin paylı mülkiyete tabi malı ise, bütün paydaşların talebi üzerine tapu sicil memurlarınca düzenlenir. Kat mülkiyeti kanunu madde 12. Paydaşlardan birinin kat mülkiyeti kanununun yürürlüğe girmesinden sonra bağımsız bölüme ilişkin kat mülkiyeti veya kat irtifakı satış vaadi yapmış olması, vaat alacaklısının bu işleme katılmasına yol açmaz. Yargıtay önceleri kat mülkiyetinin yürürlüğe girmesinden sonra noterlerce düzenlenen kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulmasına ilişkin satış vaadi sözleşmelerinin geçersiz olduğuna karar verirken, sonradan aksi çözümü benimseyerek bina inşa edilmeden yapılan satış vaatlerini geçerli olarak kabul etmiştir. Nihayet konu Yargıtay İçtihat Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 24.4.1978 3/4 kararı ile kesin bir çözüme bağlanmıştır. Yargıtay İçtihat'ı Birleştirme Genel Kurulu kat mülkiyeti kanunu yürürlüğe girdikten sonra ana taşınmazda henüz kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmadan önce bağımsız bölüme ilişkin olarak yapılan kat mülkiyeti ya da kat irtifakı satış vaadi sözleşmelerinin geçerli olduğuna karar vermiştir. Bağımsız bölüme düşen arsa payı oranının satış vaadi sözleşmesinde belirtilmiş olup olmamasının sözleşmenin geçerliliği üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Yargıtay, bağımsız bölüme ilişkin kat mülkiyeti veya kat irtifakı satış vaadini taşınmaz satış vaadi olarak kabul etmiştir. Sözleşmenin noterlik kanununun 60. maddesinin 3. bendi gereğince noterler tarafından düzenlenme biçiminde yapılması gerekir. Şekle uyulmamış fakat şekle aykırılığa dayanmanın hakkın kötüye kullanılmasını teşkil etmesi halinde de tescil istenebileceği de Yargıtay İçtihatını Birleştirme kararı 39.1988 2/2'de kabul edilmiştir. Talep ile birlikte bağımsız bölümlerin her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ve bu bölümlere değerleriyle oranlı olarak özgülenmesi istenen arsa payları gösterilmek gerekir. Örnek olarak 10 daireli bir apartman kat mülkiyetine çevrilmek isteniyorsa, bu dairelerden ikisi 15.000 YTL değerinde, 6 daire 10.000 YTL ve kalan 2 daire 5.000 YTL değerinde ise, ilk 2 dairenin her birine 15/100, 6 dairenin her birine 10/100, ve kalan 2 dairenin her birine 5/100 oranında arsa payı tahsis edilecektir. Bu arsa payları aynen resmi senette de yer alacaktır. Talepte ibrazı istenen belgeler konusunda 5711 ve son olarak 5912 sayılı kanunlarla değiştirilmiş şekliyle kat mülkiyeti kanununun 12. maddesi şu hükmü koymuştur. Ana gayrimenkulde yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı, bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle proje müellifi mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimari proje ile yapı kullanma izin belgesi. B. Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28. maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planı. Tapu memuru bu belgelerin tamam ve usulüne uygun olduğuna ve dilekçeyi verenlerin veya talepte bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirirse resmi senedi düzenleyecektir. B. Kat mülkiyetinin tescili. Kat mülkiyetinin tescili için kat mülkiyeti kanunu ile tapu sicili tüzüğüne göre tutulacak özel bir kat mülkiyeti kütüğü kurulmuştur. Tapu kütüğünde tescillere uygulanan genel hükümler kat mülkiyeti kütüğünde yapılacak tescillere kat mülkiyeti kanununda aksine hüküm olmadıkça uygulanacaktır. Kat mülkiyeti kanunu madde 11. Ancak kat mülkiyeti kanunu madde 5 fıkra 4 gereği kat mülkiyeti ile bağdaşmayan ittifakların kurulması mümkün olmadığı gibi bağımsız bölümler üzerinde diğer kat maliklerinin hakları ile bağdaşmayan irtifaklar da kurulamaz. Madde 6. Henüz kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kat mülkiyeti ve kat irtifakı tapu sicil tüzüğündeki formüle göre ayrıca tutulacak kat mülkiyeti zabıt defterlerine tescil olunur. Kat mülkiyeti kanunu madde 11 fıkra 2. Sözleşmenin düzenlenmesi üzerine tapu memuru ana taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki mülkiyet hanesine bu taşınmazın mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir ibaresini yazarak sayfayı kapatacak. Kat mülkiyeti kanunu madde 13 fıkra 2 ve kat mülkiyeti kütüğünde kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm için ayrı bir sayfa açacaktır. Bağımsız bölüme sayfa açılırken kayıtta o bölüme bağlı arsa payı ve ana taşınmazın kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numarası gösterilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 13 fıkra 2. Ana taşınmazın kapatılan sayfasına da bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki defter ve sayfa numaraları işlenmek suretiyle kapatılan sayfa ile yeni sayfa arasında bağlantı kurulur. Ana taşınmaza ait bu sayfa ana taşınmaz leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak hakları dışındaki işlemlere kapatılacaktır. Medeni kat mülkiyeti kanunu madde 13 fıkra 2. Her bağımsız bölüm böylece bir taşınmaz niteliğini kazanmaktadır. Kat mülkiyeti kanunu madde 13 fıkra 4. Kat mülkiyeti kanunu madde 13 fıkra 1 resmi senedin aynı zamanda tescil talebi sayılacağını kabul etmiştir. Tapu memuru resmi senedi düzenleyince hem bağımsız bölümlere kat mülkiyeti kütüğünde ayrı sayfa açar hem de ayrıca bir talebe gerek kalmadan kat mülkiyetini tescil eder. Prensip her bağımsız bölüme ayrı bir sayfa açılmasıdır ancak aynı katta birbirine bitişik bulunan birden fazla bölüm tek bir bağımsız bölüm olarak tek bir kat mülkiyetine konu teşkil etmek üzere aynı sayfaya kaydedilebilir. 5711 sayılı kanunla eklenen hükme göre kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan aynı nevideki birden fazla bağımsız bölüm veya bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadi açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle bir tescilin yapılabilmesi için buna uygun değişiklik projesinin ve yapı kullanma izin belgesinin Tapu Sicil Müdürlüğü'ne verilmiş olması gerekir. Kat mülkiyeti kanunu madde 10 fıkra 3. Bağımsız bölüme özgülenen eklentiler o bağımsız bölüme ait sayfanın beyanlar hanesine kaydedilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 6. Kat malikine ana taşınmazın çaplı tasarruf belgesinden başka istem halinde 12. maddenin A bendinde belirtilen projeden kendi bağımsız bölümüne ait olan kısmın tasdikli bir örneği verilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 13 fıkra 5. Ana taşınmazın sayfasında evvelce mevcut olan haklara ait sicil kaydı İrtifak hakları hariç bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına geçirilir. Ana taşınmazın mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesinden sonra Ana taşınmazın lehve aleyhine tesis edilecek ittifak hakları da ana taşınmazın tapu kütüğü sayfasına tescil edilir ve kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 13 fıkra 3. 3. Kat mülkiyetinin mahkeme kararı ile kurulması. Kat mülkiyeti kanununun 10. maddesinin 5. fıkrası bir taşınmazlık ortaklığın giderilmesi davalarında mirasçılardan veya ortak maliklerden biri talep ettiği takdirde hakimin kat mülkiyeti kurulmasına karar verebileceğini kabul etmiştir. Bu fıkraya göre kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında mirasçılardan veya ortak maliklerden biri paylaşmanın kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse hakim, o gayrimenkulün mülkiyetinin 12. maddede yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve payları denkleştirilmesi suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilir. Mahkemenin kat tahsisi yolu ile paylaşmaya karar verebilmesi için binanın kat mülkiyetine çevrilmeye elverişli bir bina olması gerekir. Bundan başka taşınmazda her paydaşa birer bağımsız bölümün isabet etmesi imkanı bulunması da gerekli görülmektedir. Bu şartın gerçekleşmediği hallerde de mahkemenin kat mülkiyeti kurulmasına ve taşınmazın katlarının satışı yolu ile paylaşmaya karar verebileceği kabul edilmelidir. Mahkemenin paylaşma davasında kat mülkiyeti kurulmasına karar verebilmesi için ortaklardan birinin talebi yeterlidir. Davada kat mülkiyeti kanununun 12. maddesinde yazılı belgelerin ortaklığın kat mülkiyeti kurulması yolu ile giderilmesini talep eden tarafça sağlanması gerektiği kabul edilmektedir. Kat mülkiyeti kanunu madde 10 ve 12'deki şartlar gerçekleşince hakimin taşınmazın kat mülkiyetine çevrilmesine karar verebileceği ifade edilmiştir. Uygulamada verebilir ifadesi seçim hakkının olduğu, daha doğru bir ifade ile hakimin takdir yetkisi bulunduğu tarzında anlaşılmamaktadır. Yargıtay kararlarına göre şartlar gerçekleşince hakim kat mülkiyeti kurulması suretiyle ortaklığın giderilmesine karar vermek zorundadır. Her paydaşa bir bağımsız bölüm düşmesine rağmen bölüm değerleri arasında denklik yoksa değeri daha az olan bağımsız bölümün değeri bir ivaz bedel ilavesi suretiyle denkleştirilir. Fakat bazılarına sadece bedel ödenmesine, diğerlerine kat tahsisine karar verilemez. Kararda her bağımsız bölüme değeriyle oranlı olarak özgülenmesi gereken arsa payı gösterilmelidir. Kendisine mahkeme kararı ile kat tahsis edilenlerden her biri kesinleşen mahkeme kararına kat mülkiyeti kanunu madde 12 fıkra 2'de sayılan belgeleri de ekleyerek tapu sicil memuruna başvurunca memur tıpkı iradi kat mülkiyeti kuruluşundaki işlemleri yaparak taşınmazın mülkiyetini kat mülkiyetine çevirir ve kat mülkiyeti kütüğünde bağımsız bölümlere açılan yeni sayfalara kat maliklerinin hakkını tescil eder. 4. Kat mülkiyetinin kat irtifakına dayanılarak kurulması. Arsa üzerinde inşaat tamamlanıp yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra kat irtifakının re'sen kat mülkiyetine çevrilmesi kanuna 23.6.2009 tarihinde 5912 sayılı kanunla yapılan ekleme ile getirilmiş bir yeniliktir. Kat mülkiyeti kanunu madde 3 fıkra 3 madde 14 fıkra 3 bu düzenleme ayrıca kat mülkiyetine geçişin arsa maliki veya irtifak hakkı sahibi ortak maliklerden birinin talebiyle de yapılabileceğini öngörmektedir. Bu düzenlemeye göre bir arsa üzerinde kat irtifakı kurulduktan sonra yapının tamamı bitirilerek yapının tamamına ilişkin yapı kullanma izin belgesine düzenlenmesi ve yetkili idarece tapu dairesine gönderilmesi gerekmektedir. Yapı kullanma izninin tapu dairesince alınmasından itibaren 60 gün içinde kat mülkiyeti kanunu madde 12'de yer alan belgeler ve kat irtifakını kuran resmi senede dayalı olarak kat mülkiyetine geçiş tapu dairesi tarafından re'sen gerçekleştirilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 3 fıkra 3 bu işlemin arsa sahibi veya arsa payına sahip irtifak sahipleri tarafından da talep edileceğini öngördüğünden kat mülkiyeti kanunu madde 12'deki belgeleri ibraz eden bu kişiler de kat mülkiyetine geçişi sağlayabilirler. Bu işlem kat irtifakının kayıtlı olduğu kat mülkiyeti kütüğü sayfasına bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir ifadesi yazılarak sağlanacaktır. Böylece ayrı bir senet yapmaya gerek kalmamaktadır. Kat mülkiyetinin tescili iradi olarak tescilin yapıldığı esaslara göre olacaktır. Kat irtifakına dayalı olarak kat mülkiyetine geçişte kat mülkiyeti kanunu madde 12 A ve B bentlerinde sayılan belgelerden sadece usulüne uygun proje ile yönetim planı aranmaktadır. Yapı kullanma izninin yetkili idareci tapu dairesine gönderilmesi mümkün kılındığından işlemin re'sen yapılması mümkün olacaktır. Toplu yapılarda ise yapılar tamamlandıkça tamamlanan yapılara ilişkin kat irtifaklarının kat mülkiyetine çevrileceği öngörülmüştür. Kat mülkiyeti kanunu madde 66 fıkra 3. 23.06.2009 tarih ve 5912 sayılı kanunla getirilen geçici birinci maddeye göre bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda kat irtifakına sahip olan maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dahil başkaca hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine re'sen geçilir. Kat irtifakı kat mülkiyetine geçişle sona erer. 35. ayrımın sonu sayfa 507.